90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 158. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 6 Mart 2024 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 8 Mart 2024 Cuma. 158. bölümümüzde TikTok'tan konuşacağız. Çok güzel bir de buna bak önerilerimiz olacak. Özgür İnceoğulları ve Apple Podcast, Spotify, Google Podcast gibi tüm dijital platformlarda ve menemenstudio.com adresinde dinleyebileceğiniz bu emektar podcast'in diğer yarısı Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Emektar olduk yani, değil mi?
Tabii.
Biz de emektar olduk. O başka bir seviye, biliyorsun. Hani bir başlıyorsun, devam ediyorsun. Sonra emektar oluyorsun. Ya onur ödülü falan artık bizim alacağımız şeyler o mu olacak?
Hayat boyu başarı.
Hayat boyu başarı ödülü.
Şey diyeceğim, Türkiye'nin en eski podcast'i kaç yaşındadır Burçin?
Yani böyle tabii net bir istatistik yok bununla alakalı ama biz ilk podcast ödüllerini verirken hani böyle bir bakmıştık. Podcast vardı. Yani 2000'lerin böyle ortalarında başlayan podcastler var. İşte Podcast var. Gerisi Hikaye mesela bayağı eski bir podcast. Açık Bilim de eski bir podcast. Yani genelde böyle 2000'lerin ortalarından itibaren bu işe böyle giren, tabii hani girip bitiren çok vardır da böyle kesintisiz devam eden, ben Podcast'i böyle bir ayırıyorum onların arasında.
2000'lerin ortaları derken hangi yılları kastediyorsun?
2005, 6, 7.
Ha, okey. 2000 ile 2010'un ortası, tamam, okey.
Ha tabii.
Yani o zaman tabii 10 sene, 15, 20 sene arası müthiş, hakikaten alkışlanacak.
Var. Dediğim gibi yani arada bırakanlar vardır ama onlar bildiğim benim en eski podcastler.
O zaman biz onların yanında tıfıl kalıyoruz, bizimki 4 yaşında.
Tabii ama biz yani çok kilometre yaptık. Kısa sürede çok kilometre yaptık.
Evet evet. Biz bir şekilde uydurup şey diyebiliriz yani, Menemen sonuçta 90'larda başladı canım hani.
Tabii canım ya.
Tamam, belki podcast formatında değildik ama evet, onu belki hani uydurabiliriz bir kalıbına.
Çok güzel konuştun.
Burçin'cim, geçen bölümümüzde Nick Cave'in ilham bekleyen sanatçıya dair görüşlerini aktarmıştın. Müthiş bir konu attın ortaya. Ve bu sayede de zihinlerimizde böyle pencereler açtın. Sen bu konuyu aktarırken, farklı açılardan bakarken bizi dinleyenleri de davet ettin konuya. Ve dedin ki görüşlerinizi paylaşmak isterseniz bize yazabilirsiniz dedin. Gelen görüşlerden 3 tanesini aktarmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok ilginç, farklı açılardan bakan çok değişik görüşler geldi.
Süper. Çok yani takip edemedim ben geçen hafta, olmadı yani, bir türlü buralara konsantre olamadım. O yüzden hepsini şu anda yani sıfır bir bilgi ve merakla dinliyorum.
Peki sonrasında da yani her görüşün aralarda da durdurabilirsin beni. Her görüşten sonra da hepsini dinledikten sonra da şey yapabilirsin. Senin fikirlerini de alayım bunlarla ilgili. Şimdi ilki Ulviye Gençtuğ'dan geldi. Ulviye İzmirli bir ressam. Şimdi tabii konu sanat, İlham olunca gerçekten ilginç bir bakış açısıyla geldi Ulvi'ye. Nick Cave'in mektubunu dinler dinlemez aklıma Picasso'nun şu sözü geldi diye yazmış. Inspiration exists but it has to find you working. Yani ilham vardır ama seni çalışırken bulmalı. Atölyesinin panosunda asılıymış bu söz. Bir ressam olarak ben de zaman zaman ilham bekleme moduna geçip tembelleşmiş olabilirim. Ama bunca seneden sonra artık eminim ki elini kolunu bağlayıp oturunca kazandığın veya kaybettiğin tek şey zaman oluyor. Yani işleyen demir ışıldıyor. Bu kesin.
Çok iyi.
Bak bunu bir ressam söylüyor. Bunu aldık bir cebimize koyduk.
Çok iyi. Çok iyi. Yani bunu bizim dememizden çok daha aslında anlamlı.
Evet, bir başka görüş. Bu biraz farklı. Nalan Göksu'dan geliyor. Nalan sanatçı değil. Bir podcaster bu arada. Kahramanın Yolculuğu adında bir podcast'i var. Mini podcast'leri seviyorsanız mutlaka dinleyin. Böyle kişisel günlükler gibi. Gerçekten güzel öneriler yapıyor Nalan. Hatta bir bölümünde de bizden bahsetmişti. Nalan demiş ki bu konuyla ilgili, sanatta yaratım konusunda Nick'ten farklı düşünüyorum diyor. Hatta Almanca ekleme yapmış. Doh demiş. Hatırlarsın.
Tabii
doku.
Tabii.
Her meslekte olduğu gibi yapmam lazım hali kişiyi çıkmaza sokuyor. Ve o sonuç bitse de gitsek çıktısı oluyor sanki. Bunu en çok yazarlarda görüyorum. Hadi yeni kitap yazmıyor musun diye sıkıştırılan bir yazarın bir sonraki eseri öncekine çok benzer olabiliyor diye yazmış. Bu da sanatçı değil ama sanatsever görüşü. Bunu da aldık, diğer cebimize koyduk.
Bu, yani bu da anlaşılır bir durum. Ama işte o anda, hani kitap yazmaya başladığın anda bir önceki yoruma geçiyorum. İşte aslında hazırlıklı olman lazım. Demek ki öyle yani o oturuş pek hazırlıklı bir oturuş değilmiş gibi de yorumlanabilir. Çok yoruma açık bir durum tabii. İki görüş de anlamlı.
Evet, bir de son olarak bir görüşten daha bahsedip konuyu kapatacağım. Bahar Begüm'ün görüşü. O da şöyle yazmış. Yaratıcılıkla ilgili Sting'in How I Started Writing a Song Again adlı TED konuşmasını dinlemenizi öneririm. Yani Bahar bir de buna bak yapıyor. Çocukluğunda yaşadığı o kasvetli ortamdan nasıl ilham aldığını anlatan güzel bir konuşma. Yaratıcılık rutinden çıkmayı gerektirir. Picasso'yu yaratıcı yapan şey aşklarıydı mesela. Yine Picasso'ya bir atıf var. Savaş sonrası sanatta patlamalar da yaşanmıştır çoğu zaman. Yaratıcılığı açığa çıkaran sebeplerden biri de bu uçlarda yaşanan duygulardır aslında. Sonuç olarak yaratıcılığı öldüren iki şey vardır. Biri, insanın zihinsel gelişimini önleyen bağnaz, yobaz ortamlar. Diğeri de hayatı rutine bağlamak diye düşünüyorum.
Gayet doğru, ama burada zaten şey demiyor anladığım kadarıyla. Yani mesela işte Sting'in durumu, çocuklukta yaşadıkları, Picasso, o aslında ilham, ilhamın karşılığı o değil. Deneyimler mutlaka etkilidir. Etkili olmaz olur mu? Yani yaşadığın çocukluk, çektiğin sıkıntılar, travmalar, şunlar bunlar, bunlar yaptığın işe, ki bu sanatsa sanata yansır, başka bir evliliğine de yansır, çocuğunla ilişkine de yansır. Oradaki ilham o değil, ama zaten onu kastetmediğini de anlayabiliyorum. Ama evet, yani herkesin hikayesi farklıdır. Ona da katılıyorum. Bana bir tane gelmişti. Ben de onu ekleyeyim istersen bu konuyla ilgili. Özge yazmış. Yaratıcı işlerle meşgul olanların bir headspace'e ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Ama maalesef disiplinsizliği besleyen bir tarafı da var bu ihtiyacın. O sebeple Nick Cave'e katılıyorum da biraz da bu headspace konusuna değinse iyi olurmuş. Yani mesela Robbie Williams'ın belgeselini göstermiş örnek olarak. Netflix serisinde vardı biraz bu durum. Ama o disiplinli bir şekilde çalışamayacağını düşündüğü için olsa gerek kendini biraz tecrit etme noktasına gitmişti. Katılıyorum. Mantıklı böyle bir yere kendini atıp o ortamı yaratıp orada disiplini korumak. Yani tamam, hani ilham demeyelim ama bir böyle herkesten ayrılmaya. Mesela bizim bir DJ vardı. Bize setler yolluyordu. Bir gün yollamamaya başladı, ulaşmadık falan. Bize tek cümle şey yaptı. Hani ben işte önümüzdeki 3 ay creative break'teyim. Ve gerçekten 3 ay yoktu yani. Hani o, hatta benim, bizde çok ben biraz creative break'e gidiyorum falan. Şimdi tabii burada anlatılan tam creative break olmayabilir ama böyle bir herkesin, evet, bir kendi ortamına ihtiyacı var. Bunu anlayabiliyorum. Ama işte o ortama girdiğinde de hazırlıklı olman lazım. Yani o orada böyle bir, belki bu yorumların tam böyle uyuşmadığı noktada bu. Evet, böyle bir ihtiyaç var ama orada da hazırlıklı olmazsan ortaya ne çıkar bilmiyorum. Bu arada o yorumlardan bir tanesi de rutini negatif bir şey olarak göstermiş ya. Ona da ayrıca katılıyorum bu konudan bağımsız. Rutin gerçekten insanı öldüren bir şey. Biraz yaş aldıkça bundan çok emin olmaya başladım Özgür. Apayrı bir konu ama gerçekten böyle.
Evet, bir bölümde rutin konuşalım. Hakikaten yani altına ben de imzamı atıyorum. Bu arada o DJ kim, çok merak ediyorum. Yani şu hayatımda yani senin de eminim aynı şeydir. Hiç böyle bir kreatif break alamadım. Çok da isterdim açıkçası, bir böyle hani yaratıcılık arası vermek istiyorum.
Ya işte bak, bundan sonra bizim de aramızda bu şey olacak, espri olacak ama çok zor yani. Ben creative break'e gidiyorum.
Bu arada Burçin'cim, az önce Nalan'ın görüşlerini de söyledik, o bir podcaster dedik. Geçen bölümde de birçok podcaster'ın ismi geçti, kulaklarını çınlattık. Sen hepsini de tanıyorsun. Deniz Dülgeroğlu, Nilay Örnek dedik, Mesut Süre, Tulu Özlü. Bunlar çok iyi işlere imza atan bir şekilde podcast podcast'e çok emek harcayan isimler. Biz de geçen bölümde podcast evrenine daha fazla değinmemiz gerektiğini söyledik. Ara ara aklımıza geldikçe dinlediğimiz, beğendiğimiz podcast'leri aktarmayı düşünüyoruz. Bunu tekrar söylemek istedim bu bölümde. Çünkü şöyle bir durum var. Hatta bunu Can Öz ve Ümit Alan'dan da dinlemiştim vaktiyle. Yeni Medya 451 podcastleri çok beğendiğim podcastlerden bir tanesi. Eminim epey bir kesişiyoruzdur onlarla. Çünkü yani bizi dinleyenlerin bir kısmı onları da dinliyordur diye düşünüyorum. Ya da tam tersi onları dinleyenlerin bir kısmı bizi dinliyorlardır diye düşünüyorum. Şöyle demişlerdi ki aynen ben de bunu düşünüyordum. Bir anda onlardan duyunca da çok ilginç geldi. Şimdi podcast dinlemelerinde aslan payı Spotify'da. Ancak Spotify podcast'e çok yüklenmeyen bir platform. Lütfen yanlış bir şey söylersem düzelt beni çünkü sen çok daha hakimsin bu konuya. Yani yeni podcast'lerin bu platformda Spotify'da öne çıkarılmadığını, çıkarılamadığını bilmiyorum sebebini görüyoruz. Yani demek istediğim şu, mesela YouTube'da bir video izlersin, biter bitmez hani YouTube sana benzer bir video önerisi getirir ya. Böyle hani birçok keşifler yaparsın yani hiç düşünmediğin şeyler keşfedersin ya da hiç duymadığın şeyler keşfedersin. Bu Spotify'da pek yok yani var ama çok değil. Belki de podcast tarafında pek yok. Belki müzik tarafında var da podcast tarafında en azından benim çok karşıma çıkamıyor. Yeni podcastlerin kendilerini duyurmaları bu sebeple çok zor oluyor. Belki podcasterların bir dayanışma içerisinde olması lazım ve kayıtlarında birbirlerinden bahsetmeleri lazım. Bilemiyorum. Burada da mütevazi olamayacağım çünkü şimdi durup hani kendimizi övelim. Geçen bölümde başladık biliyorsun övmelere. Bu bölümde de devam edelim. Herhalde biz kendi podcastimizde epey bir diğer podcastlerden bahsetmişizdir herhalde. Hele sen bir de festival, ödül töreni vesaire çok emek verdin, çok emek veriyorsun. Türkiye'deki podcast alanına çok katkın var. Dolayısıyla sanki böyle hani hakikaten podcasterların birbirlerinden bahsetmeleri gerekiyor gibi geliyor bana.
Çok doğru söylüyorsun. Aslında ilk başa döneyim Mehmet. Spotify'da böyle bir müzikte alıştığımız bir öneri şeyi yok, sistemi yok. Hatta ben hep bakıyorum, senin biraz önce dediğin gibi bizim podcast'in altında genelde benzer podcast'lerde yeni medya var. İşte genelde ikili podcast yapanlar var ama hep aynıları var. Yani mesela şöyle ve onlar da aslında belli bir dinlemenin üzerinde olan podcast'ler. O yüzden sıfır yeni, daha belki platforma yeni gelmiş, ikinci bölümünü yapmış bir podcast'i önermiyor. Şimdi burada tabii şey görüşleri de var. Şimdi o podcaster acaba devam edecek mi, etmeyecek mi vesaire, bir sürü şey var. Ama yine de bu konuda daha cesaretli olunabilir. Ve Spotify gerçekten çok zayıf bu konuda. Apple Podcast'te de aynı durum var. Yani bu yeni, orada mesela bir tane yeni çıkanlar diye bir bölüm vardır Apple Podcast'te. Oraya bir bakıyorsun pek, yani birkaç tane yeni çıkan var ama onun dışında benim işte 6 aydır bildiğim podcast de var. Yani yeni kavramları da biraz farklı. Dolayısıyla zaten bence şu anda podcast dünyasının, yani öyle bir yerden girdin ki Özgür, kanayan yaraya parmak bastın. En büyük sorunlarından bir tanesi, bir yeni bir podcast'in, belki de nitelikli bir podcast'in kendini göstermek için yani çok büyük çabalar göstermesi lazım. Yani sosyal medyasında çok güçlü olmadığını düşünelim. Yani standart sıradan bir insandan bahsedelim ama çok iyi bir iş yapıyor ve bunun gösterilmesi gerçekten şu ortamda çok zor. Bu neyi getiriyor? Reklamın, podcast'e dönen reklamın da aslında belli podcast'ler arasında dönmesini getiriyor. Şimdi bu yurt dışında böyle mi? Hayır. Mesela yurt dışında son 2 yıldır şöyle bir eğilim var. Hani işte 1 milyon dinlenen, 300 bin, 500 bin dinlenen podcastlere sürekli reklam vermek yerine, atıyorum daha aşağıya inip 1000 dinlenen 10 tane podcast'e reklam vermek, işte 5000 dinlenen 3 podcast'e reklam vermek gibi bir takım böyle reklam dağıtımlarını ayarlayan yerler var ve bunlardan çok da efektif sonuç alıyorlar. Konularına göre, yani daha niş konulara giriyorlar. Belki orada 1000 kişi, 5000 kişi var ama tam belki nokta şey yapıyorlar, atış yapıyorlar orada. Türkiye'de henüz bu kadar çeşitlenmedi bu iş. Dolayısıyla evet, hem öneride o öneri gelmeyince reklam pastası da belli podcastler arasında dönüyor. Bu bir sıkıntı. Bunu aşacak belki bir app, bir uygulama olabilir. Bizim aslında mesela Power App'te biraz, ya şimdi bu reklam gibi olacak ama benim mesela çıkış noktalarından bir tanesi buydu. Mesela bizim işte Power App'te bir çok dinlenenler vardır. İşte Nilay Örnek vardır, Yeni Medya vardır vesaire vesaire. Bir de bizim keşfettiğimiz, hani siz de dinleseniz yani belki de beğenebilirsiniz diyeceğimiz böyle çok böyle dinleme listelerinde olmayan enteresan podcastler ben bulmaya çalışıyorum. Onları eklemeye çalışıyorum. Öyle bir taraf var ama tabii bu yani sadece Power App'in bir uygulamanın yapabileceği bir şey değil. Bu dediğin ciddi bir sorun ve Spotify bu kadar yatırım yaptığı yerde podcast için bu kadar ne diyelim yani tembel bir çaba göstermesi çok kabul edilebilir bir şey değil. Ki bak Apple bu işi yaratan yer. Onlar da bu işi aslında çözememişlerdi ama mesela bence şu anda Apple biraz akıllı davransa Spotify'ın bu eksikliklerinden bir anda tekrar sıyrılabilir. Çünkü çok ihtiyaç var. Dediğin şeye gerçekten çok ihtiyaç var.
Kanayan yaraymış o, net oldu.
Oy daha ne yaralar var ama yani bu en büyük yara. Yani gerçekten bu en büyük yara. İşte buradan dön para kazanma, Spotify'dan para alma falan, bunların hepsi aslında aynı zincirin halkaları.
Tamam, şimdi biraz sinema konusuna dalmak istiyorum. Çok kısa. Malum ödül mevsimindeyiz Burçin'cim. Altın Küreler, BAFTA'lar, Ekran Oyuncuları Derneği ödülleri, bunların hepsini izledik. Sahibini buldular. Hatta Ekran Oyuncuları Derneği ödülleri Netflix'te şu anda yayınlanıyor. İsteyen, kaçıran varsa izleyebilir. 10 Mart'ta da Oscar ödülleriyle bir sinema ödülleri maratonu daha sona erecek. Bir sonraki bölümde Oscar'lardan biraz söz ederiz diye düşünüyorum. Pazar günü sahiplerini buluyor ödüller. Oppenheimer yine en büyük favori tabii ki. En iyi film, en iyi yönetmen Christopher Nolan, en iyi başrol oyuncusu Cillian Murphy, en iyi yardımcı erkek oyuncu Robert Downey Jr. vesaire vesaire. Bunlar da dahil olmak üzere birçok ödüle koşacak. En büyük favorilerden hiç kuşkusuz Oppenheimer. Törende Ryan Gosling Barbie'nin en iyi orijinal şarkı ödülüne aday gösterilen iki şarkısından bir tanesini seslendirecekmiş. I Am Ken. Maalesef Barbie'nin yönetmeni ve filme ismini veren karakterin, Barbie'nin oyuncusu adaylar arasında yok. Greta Gerwig ve Margot Robbie aday değiller. Şaka gibi gerçekten. Filmin anlattığı şey gerçek hayatta yaşanıyor. İnanılır gibi değil. Jimmy Kimmel dördüncü kez sunuculuk yapacakmış. Daha önce iki kişi dörder kez sunmuş. Jack Lemmon ve Whoopi Goldberg. Neyse, bundan önümüzdeki bölümde bahsederiz. Bu arada başka bir büyük sinema olayından bahsedelim. Gerçi iki hafta oldu. Yani biraz tabii taze bir konu değil ama önemli. Çünkü hep böyle Hollywood konuşmak da istemiyoruz. Çok kısa da olsa altını çizmemiz lazım diye düşünüyoruz. Hatırlatmamız lazım diye düşünüyoruz. Hiç kuşkusuz dünyanın en prestijli festivallerinden bir tanesi Berlin Film Festivali. Bu yıl jüri başkanı oyuncu Lupita Nyong'oydu. Meksikalı, Kenyalı oyuncu. Berlin Film Festivali'nin en büyük ödülü Altın Ayı'yı Senegal asıllı Fransız yönetmen Mati Diop imzalı The Honey filmi kazandı. Bundan 5 yıl önce Cannes'da büyük jüri büyük ödülünü kazanmıştı Mati Diop. Atlantic adlı filmiyle beğeni toplamıştı. Parisli bir yönetmen. Eminim sinema severler hatırlayacaklardır. Bu yıl festivalde ciddi bir politik tartışmalar oldu. Ondan da kısaca bahsedip bitireceğim konuyu. Festival biraz eleştirildi. Neden eleştirildi? Filistin'de yaşanan soykırım karşısında tavır almaktan kaçındı Berlin Film Festivali. Bu da tepki topladı. Bir belgesel film öne çıktı. No Other Land diye bir film. Festivalin en iyi belgesel ödülünü kazandı. 4 yönetmeni var bu filmin. Batı Şeria'da bir köyden Filistinlilerin sınır dışı edilmesini anlatıyor. Ve filmin yönetmenlerinden Yuval Abraham sahnede Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Berlin Film Festivali'nde çok ödül veriliyor. Hepsini saymamız çok zor ama bir tanesinden daha bahsedeyim. Yönetmen senarist Aslı Özge'nin filmi Faruk adlı film özel bir ödül kazandı. Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu'nun ödülünü kazandı. Festivalin panorama seçkisinde gösterilmişti ve az önce söylediğim ödül kazandı. Fipreski ödülü bu filme gitti. Aslı Özge'yi de tebrik ediyoruz.
Bu arada bu dediğin konunun aynısı, yani işte festivaldeki siyasi tartışmalar SXSW için de geçerli. Bu hafta hatta bazı müzisyenler çekildiler festivalden. Sebep de şu, ana olarak diyorlar ki yani Filistin'deki duruma, hatta oradaki savaşa destek veren kurumların olduğu yerde biz olmak istemiyoruz. Ben de şaşırdım yani SXSW'da hangi kurum böyle bir destekte bulunuyor. Bilmediğim bir şey de öğrendim. Meğer en başından beri aslında Amerikan ordusu bir biçimde festivale hep katkı sunanlardan. Bazen konuşmacı, bazen de onların, ordunun yan kuruluşlarının sponsorlukları var. E tabii şimdiye kadar bu çok bir problem olmamış ama bu sene açığa çıktı ve bazı müzisyenler geri çektiler ve bu açıklamadan sonra da devamının geleceği düşünülüyor. Bu konu galiba bu tip organizasyonlarda sıkça karşımıza çıkacak. Döneyim bir adım geriye, Oscar'larla alakalı da hani bir müzikle şeyini kurayım. Müzisyenlerden de Oscar gecesi ödül verecekler var. En son Ariana Grande açıklandı. İşte Bad Bunny daha önce açıklanmıştı, Zendaya açıklanmıştı. Onun dışında tabii bir dolu sinema sektöründen isim olacak. Billie Eilish'in de ben artık yani neredeyse %90 kazanacağını düşünüyorum. What Was I Made For'la orada da bir başka tarihi başarıya şahit olacağız. Sen canlı izleyecek misin?
Hangi kanal veriyor?
Disney Plus veriyor bu sene.
Oo, güzel.
Ya bak bir de böyle bir durum var. Disney Plus, bak NTV, Netflix'te Sag'ı verdi. Böyle bir olay buralara gidiyor artık Özgür.
Çok iyi. İzleyeceğim.
Vay, büyük girdin olaya. Tamam. Haftaya o zaman bunu...
Tabii tabii. Kırmızı halıdan başlarım burada.
Özgür, o zaman şu TikTok meselesine bir el atalım. Ama yani TikTok'un işte gençleri nereye sürüklediği değil. Biz daha önce burada haberini vermiştik. TikTok'ta şimdi bir takım şarkılar kullanılıyor. Bu şarkıların haklarının çoğu plak şirketlerinde. Bu plak şirketleri arasında en büyüklerinden biri Universal Music Group. Dedi ki ben TikTok'la anlaşmamı sürdürmeyeceğim çünkü bana hak ettiğim karşılığı vermiyor. Onlar da dediler bunlar açgözlü, bunlar dediler bunlar para vermiyor falan, anlaşma imzalanmadı. Bu ne demek? TikTok aslında müzikle ne kadar iç içe son yıllarda, bunu hepimiz biliyoruz. TikTok'ta Universal Music Group'a ait sanatçıların şarkılarının kullanılmayacağı anlamına geliyor. Şimdi Universal Music Group deyince de işte Harry Styles'dan, Taylor Swift'e, Weekend'den, U2'ya, yani yok yok içerisinde. Şimdi bu haberi daha önce vermiştik ve gerçekten de şarkılar kaldırıldı. Geçtiğimiz haftalarda aslında bunun artçılarının olacağını da söylemiştik ve bu artçılar gelmeye başladı. Şimdi şarkıcılar dışında şarkı sözlü yazarları da bu işin içine girdi Universal Music Group tarafından. Böylece kimi hiç tanınmamış, kimi ismi tanınmış ama şarkıcı olarak bilmediğimiz birçok insanın şarkısı da çıkmaya başladı. Hatta bazı analizlerde TikTok'taki müziğin bu gidişte %80'inin aslında kalkabileceği söyleniyor. TikTok hala %30-40 civarında dese de işin içine yazarlar girince tablo değişecek gibi gözüküyor. Peki şimdi bu durum bu anlaşmadan dolayı, anlaşamamadan dolayı olan bir durum. Bunun artçısı nedir? Artçısı sanatçılar üzerinde olacaktı. Kimisi bundan hoşlanacak, kimisi de hoşlanmayacaktı. Hemen gerçekten son bir haftada bu iş böyle çığ gibi büyüdü. Yorumlar, fikrini söyleyenler ve Özgür şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi asıl sektör bu krizle beraber bir değişimin de eşiğine geldi. Zaten yapay zeka ile beraber bir takım tartışmalar başlamıştı. İşte canlı müzik yapılan mekanların azalması, maddi krizler, bunların hepsi sektörün ciddi bir değişime, negatif de olabilir, pozitif de olabilir, uğrayacağını göstergeleriydi. Bu işte aslında burada bir tetikleyici olacak. Aslında biraz bir varoluşsal kriz yaşamaya başladı sanatçılar ve plak şirketleri. Mesela James Blake 3 Mart'ta bir dizi tweet attı ve dedi ki işte müzisyenlerin çalışmalarının karşılığında adil ücret alma konusunda karşılaştıkları zorluklar var dedi ve bundan bahsetti. Özetle diyor ki kaliteli müzik istiyorsa birinin bunun bedelini ödemesi gerekecek. Ve bu TikTok'ta olsa böyle olması lazım ve TikTok gerektiği gibi ödeme yapmıyor diyor. James Blake de aslında kalbur üstü isimlerden bir tanesi. Ve birçok bu bir hafta içerisinde birçok genç sanatçının, prodüktörün işte hem TikTok paylaşımları hem de yazılarından çok değişik yorumlar paylaşıldı. Mesela bazılarını özetlemek isterim. Bir tanesi diyor ki bir müzisyen olarak aynı zamanda içerik yaratıcısı olmak çok zor. Şimdi bu konuda mesela ben de aynı şeyi hissediyorum. Ben bir müzisyen değilim ama mesela işlerimi, bu bir podcast olabilir, radyoda yaptığım bir şey olabilir, mutlaka sosyal medyada oradaki dile göre bir aksiyon alarak tanıtma zorunluluğu beni bazen çok bunaltıyor. Buradaki müzisyenin dediği de aslında biraz bu.
Peki bu zorunluluğu nereden hissediyorsun?
E çünkü yani yaptığın işi eğer kendine yapmıyorsan birilerinin tanıtmak durumundasın. Bu bir ihtiyaç. Anladın mı? Yani dinleyiciye ulaşman lazım. Dinleyiciye ulaşmanın şu anda en önemli ve en kısa ve en doğru yolu da sosyal medya. Ama sosyal medyaya sadece bir tane reklam vererek bu iş olmuyor. Keşke öyle olsaydı. Bir şey yapman lazım. Mesela TikTok'ta yaptığın şeyi Instagram'da yapamazsın. İkisinde yaptığın şeyi Twitter'da hiç yapamazsın. Gibi gibi hepsine özel bir takım içerikler üretmen lazım. Ve bu beni gerçekten bazen çok bunaltıyor. Bu konuda hatta aynı fikirleri paylaşan müzisyenlerin olduğunu da biliyorum. Burada da böyle bir yorum var. Buna katılıyorum. Hatta bir kısmı da şunu söylüyor. Bundan da bahsetmiştik biz aslında bu podcast'te. Halsey'nin bir şeyi çıkışı olmuştu. Demişti ki ya ben bir şarkı yapıyorum. Plak şirketim bana diyor ki git TikTok'ta bir video çek, orada viral başlat falan. Ben buna mecbur muyum ki Halsey de yani önemli bir star. Ve diyor ki buradaki şimdi bu TikTok krizinden sonra bazı müzisyenler, yani plak şirketleri bir taraftan TikTok'un çok önemli olduğunu söylüyorlar. Şimdi de bizi oradan çıkmaya zorluyorlar. Yani burada bir çelişki var diyorlar. Bunun dışında işte kimisi diyor ki ben buraya para yatırdım, işte şu kadar para yatırdım TikTok'a daha ön plana çıkmak için. Şimdi yatırdığım bütün paralar bütün işlerimin çekilmesiyle aslında buhar oldu ve bunun hesabını kim verecek? Plak şirketi bana böyle bir ödeme yapmayacak diyor. Yani sanatçılar tarafında bu yorumlar genelde genç isimlerden, tanınmamış isimlerden geliyor. İşte prodüktör, evinde müzik yapanlar, işte söz yazıp bu işten bir şekilde emeğinin karşılığını almaya çalışanlar. Zaten genel olarak tablo şunu gösteriyor. Bu krizden en çok bu genç isimler zarar görecekler. Çünkü çok tanınmış isimler TikTok'ta olmasalar dahi parasını kazanabilir. İşte Spotify'dan alır, konser yapar, sold out konserler yapar ve bir şekilde o ekonomiyi döndürür. Ama TikTok son yıllarda o Lil Nas X'in özellikle patlamasından sonra özellikle genç yaratıcı beyinler için çok ciddi bir kaynak ve tanıtım yeri haline gelmişti. Onlar çok daha fazla etkilenecekler. Tabii son yıllarda bu iş artık şeye de dönmüştü, onu da söylemek lazım. Yani her gün o kadar çok şarkı viral olarak oraya ekleniyor ki artık bir viral şarkının patlama yapması eskisine göre daha zor hale geldi. Yani TikTok'ta da bir sıkışma başlamıştı. Yani bu sürecin öncesinde bunu söyleyebiliriz. Tabii burada plak şirketleriyle müzisyenler arasında da bir sıkıntı var. Bunu net olarak görüyoruz. Çok memnun değiller ve yani diyorlar ki biz iki tane büyük güç arasında kaldık. Sosyal medya ve plak şirketi ve onlarla baş edecek güce sahip değiliz. Burada işte biraz bağımsız olmak, bağımsız sanatçı olmanın zorlukları da ön plana çıkıyor. Bağlarken de şunu söyleyeyim. Şimdi bağımsız sanatçı olmak evet zor. Yani kendini tanıtmak, dağıtımını yapmak, sen çok daha iyi biliyorsun bu işleri. Yani büyük bir plak şirketinin sağladığı çok büyük avantajlar var. Ama bu hafta mesela enteresan bir şey oldu. Ödül törenleri dedim. Brit Awards, Brit ödülleri sahiplerini buldu ve geceye tarihi olarak 6 ödül alan Ray damga vurdu. 7 dalda adaydı, 6'sını aldı. Yani bir gecede en fazla Brit alan isim olarak tarihe geçti. Neden önemli? Aslında Rain bağımsız bir sanatçı. Hatta şunu çok net hatırlıyorum ben. Yani bunu internette de bulabilir dinleyicilerimiz. 2020 ya da 21 yılında sosyal medyadan bir video paylaşmıştı. Bak 3-4 sene önceden bahsediyorum. Ağlayarak bir video paylaştı Ray. Diyordu ki yani biz plak şirketiyle anlaşmamıza rağmen 4 tane albüm için birini bile daha henüz yapamadık. Ve bu biri dedi yapamadık dediği albümlerin içinde de bu şu anda yıkıp geçen şarkı ve albüm var. Albüm yılın albümü seçildi Brit Awards'ta. Yani aslında bir plak şirketine bağlı olarak kalsaydı Ray şu Britleri kazandığı albümü de şarkısı da böyle bir sabit diskte kalacaktı. O bir cesareti gösterdi ama o 3 sene içerisinde çok büyük sıkıntı çekti. Brit ödüllerindeki o sürekli ağlaması ve inanamıyorum demesinin aslında altında böyle bir şey var. Düşünsene 3 sene önce oradaydın, 3 sene sonra İngiltere'de müziğin en tepesindesin. Yani dediğim gibi tekrar başa dönecek olursak bu bir bence varoluşsal kriz. Aynısını 2000'lerin başında Napster'la da yaşamıştık. Napster çıktığında kullanıcılara dava açıldı, bu olur mu dendi. Sonra bir şekilde sektör bunda bir ortak nokta buldu. Burada da bulacak ama bir takım değişimler kesinlikle gelecek. Peki nedir çözüm? Belki çok soruları konuşabiliriz. Bu blockchain işlerinin aslında burada bir çözüm yaratacağını düşünüyorum. Ama tabii bunlar için biraz erken. Ama TikTok krizi daha da derinleşecektir. Tıdın tıdın.
Manşet geldi.
Manşet geldi, evet.
Bize biraz Ray'den bir şeyler çalmak ister misin Burçin?
Aa tabii ya. Yani mesela şimdi yıla damga vuran, yılın şarkısı olan, onu bütün dünyayı tanıtan şarkı, çok seviyorum ya. Bak şarkı bu. Bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who's on the same page. Flash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. 'Cause I don't wanna feel. Ya işte.
Nefis.
Nereden nereye?
Peki ya bu TikTok neymiş ya? Hakikaten ne kadar büyük bir fenomen. Şimdi geçtiğimiz bölümde de çok ucundan biraz TikTok'tan bahsetmiştik. Call Her Daddy podcastini konuşmuştuk. Yapımcısı Alexandra, evet, Cooper'ı anlattık. Ve dedik ki Alexandra Cooper şirket kurdu. Ve sosyal medya platformlarının meşhur isimleriyle ortak işler yapacak demiştik. O isimlerden bir tanesi bir TikTok fenomeniydi. Alex Earl'dü. TikTok popülerliğini devam ettiriyor. Sen de anlattın zaten detaylı olarak. Hiçbir yeni platform onu yerinden edemedi. Yani TikTok'u yerinden edemedi. Geçen yıl bir ara hatırlarsın, Lemonade adlı bir uygulamadan bahsetmiştik. 126. bölümümüzdü. Acaba mı dedik? Eski uygulamaları hani sıkıştırabilir mi? Yeni TikTok, yeni Instagram olabilir mi diye sormuştuk. Valla TikTok'u geçemedi. Öyle TikTok'la rekabet kolay değilmiş. Onu net bir şekilde gördük. Yeni yeni bilgiler de akmaya devam ediyor. Sen müzik krizinden söz ettin. TikTok'la ilgili ben de birkaç şey anlatmak istiyorum. Platformun içeriğinin çoğu aslında az sayıda kullanıcıdan geliyormuş. Ben onu okumuştum geçenlerde. Bu platformun en aktif kullanıcılarının %25'i bütün TikTok içeriğinin %95'ini oluşturuyormuş. Yani TikTok'taki aktif kişiler, kullanıcılar bayağı bir üretken olmalı. Yani bütün içeriğin %95'ini onlar oluşturuyormuş. Pew diye bir araştırma merkezinin bir şirketin yaptığı raporda gördüm bu sayıları. Bu şirket daha önce aynı eğilimi X'te de bulmuş. Eski adıyla Twitter'da. Burada kullanıcıların en aktif %20'si 2021'deki tüm tweetlerin %97'sini paylaşmış. Yani sağlam kullanıcılar bayağı üretken, yani Twitter'da da aynı şey varmış. Özellikle cinsiyet, siyasi görüş veya eğitim durumuna göre TikTok'ta paylaşım yapan kullanıcıların payında önemli bir farklılık yok diye bir ifade vardı raporda. Yani İşte ne bileyim, kadın ve erkek kullanıcıların paylaşımlarının payında çok bir farklılık gözükmüyor. Veya işte ne bileyim, siyasi görüşündeki farklılık olan insanlar arasında da bir paylaşım farkı yok. Bu araştırma için 2745 kullanıcıyla anket yapmışlar. TikTok kullanıcısıyla anket yapmışlar. Biliyorsun TikTok'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin arası hep böyle pürüzlüydü. Buna rağmen bu pazarda büyümesi çok hızlı gelişiyor. Amerika'da TikTok çok hızlı büyüyor. Geçen yıl TikTok'a 150 milyon Amerikalı kullanıcı dahil olmuş Burçin'cim. 150 milyon Amerikalı. Ve rapora göre 18 ile 34 yaş arasındaki Amerika Birleşik Devletleri'li yetişkinlerin %56'sı TikTok kullanıyor. Bu yaş grubunda %56 gerçekten ciddi bir oran. Ve TikTok bunların, yani bu az önce söylediğim sayının yalnızca %52'si video yayınlıyormuş. Kullanıcıların 2/3'ünden fazlası TikTok biyografilerine hiçbir zaman herhangi bir bilgi eklememişler. Ortalama Amerika Birleşik Devletleri'li yetişkin platformda 154 hesabı takip ediyormuş. Ancak yalnızca 36 tane takipçisi varmış. Yani dediğim gibi sağlam kullanıcılar sağlam kullanıyor ama bazıları da hiç oralı olmuyor. TikTok çok başarılı ama otoritelerce sıkıştırılmaya devam ediyor. Avrupa Birliği daha yeni resmi bir soruşturma başlattı TikTok hakkında. İddia da şu: TikTok'un teknoloji platformlarının algoritmaları konusunda daha şeffaf olmasını gerektiren ve belirli hedefli reklam türlerini yasaklayan dijital hizmetler yasasını ihlal etmiş olabileceği iddiası var. Bu soruşturma çok önemli. Ve yani sosyal medya platformları mercek altındalar. Takip etmişsindir muhakkak. Sosyal medya platformlarının en tepe yöneticileri de senatörler tarafından Amerika'da birkaç hafta önce ciddi sorgulandılar. TikTok'un da çocuk güvenliğine yaklaşımını, yaş doğrulama araçlarını ve tabii ki algoritmalarının kullanıcılar üzerinde bağımlılık yapıp yapmadığını değerlendirecekler. Bakalım, gerçekten önemli bir konu ve her zaman da gündemde kalmaya devam edecek bir konu.
Doğru, çok güzel veriler. O veriler arasında bir tanesi özellikle bana başka bir şey düşündürdü. Yine alakasız bir yere gideceğim. Bugün hep işte %20'si aslında %80'i derken bu 80'e 20 diye bir Pareto kuralı vardır. Evet. O benim aklımda hep öğrendiğimden beri kalır ve çoğu yerde de bak burada da karşıma çıktı. Hani sonuçların %80'inin aslında %20'dir nedeni veya işte satışların %80'ini aslında müşterilerin %20'si sağlar. İşte %80 gelir %20'dedir falan gibi. Sen biraz önce Twitter'da bir yerde yine 80-20 deyince dedim ne oluyoruz ya, yine mi Pareto kuralı? Ama bak hayatın birçok alanında geçiyor. Yani bir iş yerinde çalışanların aslında %20'sidir oradaki üretimi gerçekten devam ettiren gibi gibi. Neyse, bu konuyla çok alakası ama TikTok'un da ben öyle kolay kolay yıkılacağını sanmıyorum. Özgür, bir de buna bak için hızlı bir video önermek istiyorum. Çok taze bir video olduğu için hemen podcast'imizi yeni dinleyenlerin de belki yeni rastlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi U2'nun bu Las Vegas'taki Safir performanslarından bahsetmiştik. Geçtiğimiz Eylül'de başladı ve 2 Mart'ta bitti. Uzun bir seriydi ve bitişini de bir video ile kutladılar. Beautiful Day gibi çok güzel bir U2 şarkısını söylerken çekilmiş bir video klip. Bu video klip aslında bize hem Safir'i hem Safir'deki U2'yu çok güzel gösteriyor. Yani orada işte performans görüntüleri var, hayran görüntüleri var, müthiş görseller var. Safir'le alakalı aslında belki de izlenebilecek en güzel, en canlı video kliplerden birini paylaştılar. U2 orada 91 yılı albümleri Achtung Baby albümünün tamamını ilk kez seslendirmişti. Hemen hepsi sold out konserler verdi ve Bono da bir konuşma yaptı. O videoları da seyrettim işte. Hani birçoğunuz buraya büyük mesafeler kat ederek geldiniz diyerek dinleyicilerine, seyircilerine teşekkür ediyordu. Hatta bu hafta Foo Fighters'tan Dave Grohl da gitmişti şeye. O kadar eğlendi ki, görüntüler paylaşıldı Instagram'da falan. Herkes çok mutluydu. İşte bu mutluluğun artık son karesi bir video. U2'nun Beautiful Day'ini Safir'de söylerken çekilen videonun klibinin linkini bir de buna bak bölümünde açıklamanın altına koyuyorum.
Oh. Evet, çok güzel. Bu Safir kurulma aşamasındayken, daha fikir aşamasındayken başladık bundan bahsetmeye. En sonunda yapıldı. İçinde konserler de verilmeye başladı. Bunlardan da bahsediyoruz. Bayağıdır uzun uzun bahsettik bu konudan. Bir dinleyicimiz Instagram'dan, Instagram ismi veya kendi ismi olmadığı için söyleyemiyorum. Beni affetsin. Bir şey yazdı en sonunda, dedi ki abi ne olur şu Las Vegas'a mı gidiyorsunuz, Sphere'e mi gidiyorsunuz, bir gidin şuraya biz de bir rahatlayalım yazdı. İnşallah gideceğiz, evet, öyle bir planımız var.
Ya inşallah, ya da belki ne bileyim işte böyle bir toplu bir kampanyayla bu çocuklar gitsin artık diye .com kampanyasıyla bizi Sphere'e yollarlar, biz de seve seve gideriz.
Evet Burçin'cim, ben 155. bölümümüzde bir de buna bak özel gibi bir şey yapmıştım. Birden fazla öneriler vermiştim. Bir tanesi bir saygı albümüydü. Yarına Kalan Şarkılar. Kargo grubuna saygı duruşunda duruyoruz demiştim. Çok meşhur isimler, şarkıcılar, gruplar birer kargo parçası seçmişler ve o seçtikleri parçayı kendi tarzlarında yorumlamışlar demiştim. Biz bahsettiğimizde, yani bundan 3 bölüm önce, albümün yarısı paylaşılmıştı. 1 Mart'ta albüm tamamlandı. Birincisi bunu hatırlatmak istedim. Yine bir de buna bak diyorum. İşte yeni parçalar geldi. Vega, Manga, Yalın, Batu Akdeniz, Selin, Sattas, Aleyna Tilki gibi isimlerin seslendirdikleri parçalar da eklendi. Dolayısıyla böyle kocaman 20 şarkılık güzel bir albüm oldu. İşte daha önce ilk yarısını dinlemiştik. Çok beğenmiştik. Hatta Mor ve Ötesi demiştik. Boğaziçi'ni söylemiş, harika söylemiş vesaire vesaire. İşte hatta buradan bir parça da çalmıştık diye hatırlıyorum. Gece şairin elindeydi, değil mi? Şairin elindeyi söylemişti. İkinci yarısı da, albümün ikinci yarısı da çok güzel. Yarına kalan şarkılar için tekrar bir de buna bak diyorum. Yani ikinci bir de buna bak deme hakkımı kullanıyorum. Ve senden bir istek parçası daha istiyorum.
Oo, hadi yolla. Nedir?
Kalamış Parkı'nı istiyorum. Bunun orijinalinde Kargo ile birlikte Şebnem Ferah vardı.
Evet.
Yani kolay bir şarkı değil bu. Yani söylemek şey ister, yürek ister. Aleyna Tilki çok güzel söylemiş. Nefis bir hava katmış parçaya. Genelde diğer hani gruplara baktığımız zaman işte ne bileyim Sufle var, işte Batu Akdeniz var, Gece vesaire. Yani bakıyorsun, tamam çok güzel söylüyorlar ama genelde tabii Kargo şarkılarını böyle biraz daha düşük tempo, biraz daha ağırlaştırarak söylüyorlar. Dolayısıyla albümün genelinde böyle bir daha sakin bir hava var. Mesela Yalın'ın parçası tam Yalın gibi olmuş. Yalın'ın söylediği parça. Ve o hani albümün genelinden biraz farklı duruyor. Aleyna Tilki de çok değişik bir yorum yapmış. Kalamış Parkı çok hoşuma gitti. O yüzden senden istiyorum Burçin'cim.
Hadi dur. Gün gelir kapımdan bakıp içeri girersin. Gün olur bu ıssız yeri terk eder gidersin. Sessizliğin dışında bir ses seni bana getir. Evet, ikinci Kargo cover'ını da paylaşmış olduk.
Evet, daha önce Gece çalmıştık. Şimdi Aleyna Tilki, Kargo parçaları. Önümüzdeki aylarda da Kargo'nun orijinal kadrosu ya da kemik kadrosu diyelim konserler verecekmiş. Bu konserlerde de belki bu şarkıları orijinal sesinden, orijinal gitarından, orijinal bas gitarından, davulundan, klavyesinden duyabilirsiniz. Pekala. Güzel bir bölüm oldu. Tempolu bir bölüm oldu. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.